Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve her zaman olduğu gibi Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, bu hafta da Bedevi ile karısının hikayesine devam ediyoruz. Evet. Yoksul zengine, zengin yoksula muhtaçtır. Tanrı'dan isteyenle başkasından isteyen arasındaki fark. Yoksul nasıl ihsana ve ihsan sahibine aşıksa, ihsan sahibi de yoksula aşıktır. Yoksulun sabrı çoksa, ihsan sahibi onun kapısına gelir. İhsan sahibinin sabrı fazlaysa, yoksul onun kapısına varır. Fakat yoksulun sabrı kemalidir. İhsan sahibinin sabrı ise noksanı. Kapıdan ses gelmekteydi. Ey istekli, gel! Cömertlik yoksul gibi yoksullara muhtaçtır. Cilalı ve tozsuz ayna arayan güzeller gibi cömertlik de yoksul ve zayıf kişileri arar. Güzeller yüzünü aynada görür. İhsan ve kerem de yoksula bakmakla görünür. Bundan dolayı Hak, Duha suresinde "Ey Muhammed, yoksula bağırma" buyurdu. Madem ki yoksul cömertliğin aynasıdır, iyi bil ki ağızdan çıkan nefes aynayı buğulandırır. Tanrı'nın cömertliği yoksulları meydana çıkarır. Bir başka cömertliği de ihsanda bulunur. Yoksullar Tanrı cömertliğinin aynalarıdır. Varlıktan tamamen arınan nurlardır. Bu iki çeşit yoksuldan başkaları esasen ölüdür. Perdedeki nakıştan farkı yoktur.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri burada Bedevi ile karısının hikayesini anlatırken aslında bize geldiğimiz bu bölüm itibariyle, bu yer itibariyle İsteyenle yardım eden arasındaki münasebeti örnek göstererek aslında mürit ile mürşit arasındaki münasebetin nasıl olması gerektiğini de bize söylemiş oluyor. Her ikisinin de aslında cömert olduğunu anlatmaya çalışıyor ve cümle olarak şunu söylüyor. Diyor ki yani yoksul nasıl zengine ihtiyaç duyuyorsa zengin de öylece yoksula ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu ikisi aslında birbirlerine muhtaçtırlar. Bu ikisi olmadıktan sonra, yani bu ikisi birlikte olmayınca birinin anlamı kalmıyor. Diğeri anlamlı hale gelmiyor. Mevlana Hazretleri bu okuyacağımız bölümde bize bunu anlatmaya çalışıyor. Bunun için gayret gösteriyor. Ve geldiğimiz bu bölümde işte ne olmuştu? Karısı saraya göndermişti Bedevi. Bir testi suyla saraya göndermişti. O testi suyunu ikram etmişti ve geldiğinde saray muhafızları kendisini cömertlikle karşılıyorlar ve padişahın huzuruna çıkarmak üzere hazır hale getiriyorlardı. Ve bu bölümde Mevlana Hazretleri bunu anlatırken diyor ki kapıdan ses gelmekteydi. Ey talip gel, cömertlik yoksul gibi yoksulluğa muhtaçtır. Şimdi aslında çok anlaşılması zor gibi gözüken ama aynı zamanda da basit olan bir şeyden bahsediyor. Cömert insanın yoksula muhtaç olmasından bahsediyor Mevlana Hazretleri. Bu gerçekten de üzerinde durmaya değer bir şeydir. Çünkü zengin olan insanı mutlu edecek şey kendi malından başkasını faydalandırmasıdır. Eğer malınızdan verip de faydalandıracağınız birisi olmadığı takdirde sizin malınızın da bir kıymeti olmuyor, mutlu olmuyorsunuz. Ve gerçekten de böyle baktığınız zaman aslında her ikisinin de birbirine muhtaç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl? Fakir insan, yoksul insan, zengin ve cömert birisine muhtaçsa aslında cömert insan da cömertliğinin ortaya çıkabilmesi ve kendi iç dünyasında huzuru ve mutluluğu yakalayabilmesi için de bir çeşit yoksula muhtaçtır. Aslında bu sadece maddi yoksulluk olarak anlamamak lazım. Aslında Mevlana Hazretleri'nin özenle üzerinde durduğu ve bize anlatmaya çalıştığı şey insanın iç dünyasında psikolojik yapısındaki muhtaçlığıdır. Çünkü insan hakikaten tek başına gerçek bir mutluluğu ve gerçek doğruyu, mutlak doğruyu yakalayamaz. Onun başka birisine ihtiyacı var ki bu başka birisi evvel emirde Allah'tır. Allah'ın yardımı ve desteği olmaksızın bırakın insanı hiçbir varlık da aslında varlığını sürdüremez. Zaten varlık alanına çıkışımız bile Allah'ın yaratmasıyla olduğuna göre varlık alanındaki varlığımızı sürdürmemiz de bizim yine Allah'ın yardımıyla olacaktır. Bu yüzden fakir insan ne yapacaktır? Kendisini Allah'a muhtaç hissedecektir. Çünkü biz şunu biliyoruz. Gerek Mevlana Hazretlerinin gerekse büyük mutasavvıflarımızın fakir diye bahsettiği fukaralıktan söz etmiş olması maddi fukaralık değildir. Yani insanın Allah huzurunda fakir olmasıdır. Yani Allah'ın yardımına ihtiyaç hissettiği ve onun desteğini ne muhtaç olduğunu bilmesinden ibarettir. Yoksa İslam düşüncesine göre insanoğlu ne kadar zengin olursa olsun aslında o da bir fakirdir. Kime karşı? Allah'a karşı bir fakirdir. Allah'ın huzurunda Allah söz konusu edildiğinde muhtaçtır ve fakirdir. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Bazı insanlar bu ikisini ayırt edemedikleri için sanki İslam'ın yoksulluğu tavsiye ettiğini, fakirliğin çok önemli bir şey olduğunu, çok mübarek bir şey olduğunu düşünebilirler. Halbuki bundan bahsetmiyor İslam mutasavvıfları fakir dediğimizde. Kendi varlığını sürdürebilmek için Allah'a muhtaç olduğunu ve onun huzurunda bir fakir gibi davranması gerektiğini aslında bize burada anlatıyor. Ve tabii Mevlana Hazretleri bize bir şey daha söylüyor. Diyor ki Allah'ın iki cömertliği vardır. Bunlardan bir tanesi fakirleri ortaya çıkarır. Fakirlerin ortaya çıkması aslında onun bir cömertliğidir. Allah'ın bir cömertliğidir. İkincisi de cömert insanların fakirlere yardım etmesi de yine Allah'ın bir cömertliğidir. Yani iki defa üst üste cömertlik gösteriyor Allah. Neden? Çünkü fakir insanlar olmamış olsaydı, fakirler olmamış olsaydı bu zengin olan insanların, mala mülke sahip olan insanların başkalarına yardım etmeleri mümkün olmayacaktı. Başkalarına yardım etmeleri mümkün olmayınca da onların mutlu ve huzurlu olmaları da söz konusu olmayacaktı. İşte Mevlana Hazretleri burada bize bundan bahsediyor ve yine diyor ki güzeller yüzünü aynada görür. İhsan ve kerem de yoksula bakmakla görünür. Hakikaten insanoğlunun erdemli bir varlık olduğu, başkalarına yardım etmesi söz konusu edildiğinde artık ortaya çıkar. Bu yüzden de insanlardaki erdemi ortaya çıkarabilmek için gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Hazreti Peygamber'in hadislerinde başkalarına yardım etmek büyük bir erdem olarak uzunca anlatılır ve yardım etmeyen insanların durumundan hiç de iyilikle söz edilmez. Bu yüzden de Müslüman insan kendisi muhtaç olduğu gibi başkalarının da muhtaç olarak kabul eder ve sürekli başkalarına da yardım eder. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bayramda verdiğimiz bizim fıtır zekatı dediğimiz bir zekat vardır biliyorsunuz. Yani sadaka dediğimiz bir sadaka vardır. Zengin fakir herkes onu verir. Yani fitre diyoruz biz ona Türkiye'de. Zengin fakir herkes fitreyi verir. Aslında böyle bakınca bütün toplum başkasına bir şey vermiş olur. Çünkü fakirin de kendisine nispet edilerek daha zengin olduğu başkaları var. Yani fakirden de fakiri var. Dolayısıyla herkesin birbirine yardım etmiş olması insanoğlunun erdemli bir hale gelmesi bakımından önemli bir şeydir. Bu yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki bundan dolayı Hak Duha suresinde ey Muhammed yoksula bağırma buyurdu diyor. Ve Mevlana Hazretleri'nin üzerinde durduğu bu hususta biz de üzerinde durmamız gerekir. Çünkü İslam geleneğinde yoksula yardım etmek önemli bir şeydir. Bu Mevlana'nın sözünü ettiği Duha suresinin 9. ve 10. ayet-i kerimelerinde anlatılır. Orada şöyle buyuruyor. Öyleyse yetime kahretme, dilenciyi azarlama. Bu Hazreti Peygamber'le ilgili Duha ve İnşirah sureleri biliyorsunuz. Hazreti Peygamber'le ilgili surelerdir. İşte biz seni yetim bulup barındırmadık mı, fakir bulup zengin etmedik mi, şaşırmış bulup yola iletmedik mi tarzındaki ifadelerden sonra öyleyse sen de ne yapma? Yetimi kahretme, yani yetimi azarlama, dilenciye de kötü söz söyleme. Bu anlamda baktığımız zaman Hazreti Peygamber'e bile bir uyarı olduğuna göre buradan biz anlayacağız ki Müslüman insanlar kendilerinden birisi bir şey istediği zaman, bir talepte bulunduğu zaman ona olumsuz cevap vermezler. Çünkü bu insanın erdemini ve üstünlüğünü aslında gösterir. Ve insanoğlunun Allah'ın hitabına muhatap olmasını da açıklayan bir durumdur bu aynı zamanda. Bu yüzden bundan aynı bahsedildiği gibi Hazreti Peygamber'in de şöyle bir hadis-i şerifi var. Diyor ki sana bile at üstünde bile gelip bir şey istese sadakayı hak eder. Ona yarım hurma da olsa ikramda bulun demiştir Hazreti Peygamber. Müslim isimli hadis kitabında zikredilen bir hadistir bu. Yani zengin bir adam bile gelip senden bir şey istediğine göre o kendisine muhtaç demektir. Sizin ona yardım etmeniz gerekir. Çünkü başkasına yardım etmek, başkasına ikramda bulunmak aynı zamanda insanoğlunun erdemli bir varlık olduğunu ve Tanrı'nın sıfatlarından bazı sıfatlarını kendi üzerinde taşıdığını göstermesi bakımından önemlidir. Geçenlerde bir hoca arkadaşımız, bir felsefeci arkadaşımız evimizde misafir ettik kendisini. Onunla konuşurken bana şöyle bir şeyden söz etti. Dedi ki yani biz evren söz konusu edildiğinde insana bakıyorsunuz bir toz zerresinden daha küçük bir varlıktır. Daha küçük bir varlık olmasına rağmen bu daha evrende küçücük bir varlık olan bu insanı, bu varlığı Allah'ın muhatap kabul etmesi, onu kendisine kendi karşısına koyması ve ona sürekli peygamberler göndererek kitaplar göndermesi. Yani onu muhatabı olarak görmesi bile çok büyük bir iştir diyor. Hakikaten de büyük bir iş. Gerçekten düşünün, alemin içerisinde insanoğlu nedir ki? Yani bir zerreden ufak bir şey. Ama Allah onu ciddiye alıyor ve onu muhatap olarak kabul ediyor ve ona peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor ve her defasında yanında olduğunu söylüyor. Bu gerçekten de insanoğlu bakımından önemli bir şeydir. Çünkü bu aynı zamanda Allah'ın cömertliğini de gösteriyor ve bu bize aynı zamanda Allah'ın küçücük varlıklara bile yardım ettiğini, destek olduğunu gösteriyor. O zaman Mevlana Hazretleri'nin sık sık vurguladığı gibi bunca merhametli, bunca rahim olan bir Allah'ın yarattıkları kullar olarak da bizim üzerimize düşen aynı şekilde davranmakta. Tabii buradaki sözünü ettiğimiz şey sadece ekonomik anlamda, maddi anlamda bir şeyler vermek değildir. Özellikle burada Mevlana Hazretleri neye vurgu yapıyor? Mürşidin talibe ihtiyacı olan bilgiyi vermesine vurgu yapıyor. Çünkü karşınızda bir mürşit var ve siz de ondan bir şey talep ediyorsunuz. Nasıl davranacağını bilemiyorsunuz ve ondan bu hususta nasıl davranmanız gerektiğini soruyorsunuz. Onun size cevap vermesi lazım. Bu mürşidin size yol göstermesi lazım. Aslında bu anlamda baktığınız zaman insanoğlunun ilk mürşidinin de Allah olduğunu gösteriyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Allah insanoğluna sürekli öğretiyor. Yani ve o bunu da söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki yaratan Rabbin oku, adıyla oku, o insana bilmediğini öğretti diyor. İnsanoğlunu hakikaten bilmediği şeyler öğreten Allah. Dolayısıyla bizim bu anlamda hem aynı zamanda yoksul hem aynı zamanda zengin pozisyonda bulunmamız gerekir. Ve bunu bulunurken de o Mevlana Hazretleri'nin yolundan giden insanların raks ederken yaptıkları bir el hareketi vardır biliyorsunuz. Biri yukarıya doğru, birisi aşağıya doğru. Buradan da şunu anlıyoruz. Sürekli bir taraftan alıcısın, yani bir tarafın talibisin. Kendinden daha az şeye sahip olan, bilgiye sahip olan insanlara da aktarıyorsun. Yani aynı zamanda hem öğrenci hem öğretmen pozisyonunu şeye kadar sürdürmeniz gerekiyor. İşin sonuna kadar, ölünceye kadar bunu sürdürmeniz gerekiyor. Ve yine burada Mevlana Hazretleri diyor ki, madem ki yoksul, cömertliğin aynasıdır. İyi bil ki ağızdan çıkan nefes aynayı buğulandırır. Ve burada şunu da söylüyor Mevlana Hazretleri bize bir misal vererek. Bir insana iyilik yapıyorsunuz ama Anadolu'da buna biliyorsunuz başa kalkmak diye tabir ederler. İyilik yapıyorsun ama 10 dakika sonra ben sana şu iyiliği yaptım diye başına kalkıyorsunuz. Mevlana Hazretleri güzel bir misalle diyor ki, yani aynaya diyor konuştuğunuz zaman nasıl diyor ağzından çıkan diyor buhar aynayı buğulandırır ve kendinizi görmekte zorlanırsanız, işte aynı onun gibi diyor iyilik yaptığınız insanlara, ikramda bulunduğunuz insanlara, cömertlik yaptığınız insanlara bir söz söylediğinizde ya da onlara hatta söz söylemenize bile gerek yok, onlara garip bir biçimde baktığınızda, rencide edecek biçimde baktığınızda bile ne yaparsınız? Kendi hayrınızı zayi etmiş olursunuz. Yani kendi cömertliğinizin ortadan kalkmasına sebep olursunuz diye de uyarmış oluyor. Bu konuda da Bakara suresi 263. ayet-i kerimesinde şöyle buyrunuyor. İyilik yapan insanın başa kalkması ya da rencide edecek biçimde davranması iyiliğin sevabını giderir. Tıpkı ayna buğulandığında bakanın iyi bir söz ve merhamet ardından tahkir eden söz söyleyenden sadaka daha hayırlıdır. Yani iyi bir söz ve merhamet sadakanın ardından tahkir edici bir söz söylemekten daha hayırlıdır diyor Bakara suresi 263. ayet-i kerimede. Biz hakikaten iyilik yaptığımız zaman, ihsanda bulunduğumuz zaman o insanları da aynı zamanda rencide etmememiz gerekiyor. Bu gerek maddi anlamda bir ihsanda bulunduğumuzda, gerekse eğitim anlamında ihsanda ve iyilikte bulunduğumuzda aynı şekilde olmalıdır. Yine Mevlana Hazretleri diyor ki, Tanrı'nın cömertliği yoksulları meydana çıkarır. Bir başka cömertliği de ihsanda bulunur. Yoksullar Tanrı cömertliğinin aynalarıdır. Varlıktan tamamen arınan nurlardır. Şimdi aslında biz Allah karşısında fakir olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. İdrak etmemiz gerektiğini her zaman söylemiştik. Biz Allah karşısında fakir olmamız gerekiyor. Allah'a muhtaç olmamız gerekiyor. Allah'a muhtaç olduğunu bilmeden yaşadığınızda kibirlenirsiniz. Kur'an-ı Kerim zaten onu bize söylüyor. Diyor ki insan azar kendisini müstahni gördüğü için. Kendimizi müstahni görerek kendimizi Allah'tan bağımsız olarak yaşamaya kalktığımız zaman aslında kendi kendimize kurşun sıkmış oluruz. Yine bununla ilgili olarak, bu okuduğumuz bölümle ilgili olarak şöyle bir hikaye anlatıyorlar. Diyorlar ki şu iki kişiden birisi ol. Ya fakiri sabur ya da gani şakir ol. Yani şükreden zengin ol. ya da sabreden fakir ol. Yani Mevlana Hazretleri'nin bize vermiş olduğu nasihatlerden bir tanesi budur. Burada onu söylüyor. Ya biz sabreden bir fakir olmamız lazım ya da şükreden bir zengin olmamız lazım. Aslında bu her ikisi de sonuçta muhtaç olduğunu bilen, buna göre davranan bir insan demektir. Buna misal olarak da şunu veriyor şarih der. Şakiki Belhi isimli birisi var biliyorsunuz bizim büyük mutasavvıflarımızdan ve yine İbrahim Ethem Hazretleri var, pek çok insan bunu bilir. Bu ikisi karşılaşıyorlar ve bu ikisi karşılaştıklarında İbrahim Ethem Hazretleri Şakiki Belhi'ye soruyor, işte ne alemdesiniz, ne yapıyorsunuz diye sordu. Pardon, Şakiki Belhi İbrahim Ethem'e soruyor. İbrahim Ethem diyor ki bulursak şükrediyoruz, bulmazsak sabrediyoruz diyor. Bunun üzerine Şakik ona diyor ki yani bu sizin yaptığınızı Bağdat'ın köpekleri de yapıyor diyor. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri ona soruyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? O da diyor ki biz bulursak dağıtıyoruz, bulamazsak şükrediyoruz. Dolayısıyla bizim burada büyük mutasavvıfların aslında işin aslını anlama, künhünü anlama bakımından diğer insanlardan fersah fersah üstün olduğunu da görmemiz pekala mümkündür. O yüzden biz insanlara verirken de ve kendi başımıza gelen fukaralığa da mücadele ederken de böyle olmamız gerekiyor. Ve bunun her iki durumunda, zenginlik halimizin de fakirlik halimizin de aslında Allah açısından bizim için bir cömertlik olduğunu, bizi sınamak için her iki halden de geçirdiğini biliyoruz. Biz hakikaten dünya hayatına baktığımız zaman pek çok zengin insanın da dönem dönem iflas ettiğini ve fakirliğe düçar olduğunu görüyoruz. Ve böylece de Allah istiyor ki bunlar her ikisinin de mümkün olduğunu, aslında her ikisinin de Allah'ın bir imtihanı olduğunu bilmemizi bize tavsiye etmiş oluyorlar.
Evet. Tanrı'ya muhtaç ve susamış kişiyle Tanrı'ya ait bir şeye sahip olmayan ve ondan başkasını dileyen kişi arasındaki fark. O kişi yoksulun resmidir, canı yoktur, ekmek yemez, köpek resmine kemik atma. O Tanrı fakiri değil, lokma fakiridir. Ölü resmin önüne yemek tabağını koyma. Ekmek yoksulu karada balıktır. Şekli balık şeklidir ama denizden ürküp kaçar. O evde beslenen kuştur, simurg değil. Yiyip içer, gıdası haktan değildir. Yemek, içmek için Tanrı aşığı gibi davranır, canı güzelliğe aşık değildir. Allah'a aşık olduğunu vehmetse bile sevdiği zatı değildir. Esma'nın vehmidir. Vehim, vasıflardan, hadlerden doğar. Haksa doğmamıştır, doğurmamıştır. Kendi tasvir ettiği Tanrı'ya aşık olan nimet ve ihsan sahibinin aşıklarından nasıl olacak? Bir vehim peşinde koşan, gerçekten aşıksa nihayet hakikate yönelir. Bu sözü iyice açmak lazım. Fakat köhne anlayışlılardan çekiniyorum. Kısır görüşlü, köhne anlayışlılar fikre yüz türlü kötü hayal getirir.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri burada çok önemli bir mevzuya parmak basıyor ve bize şunu anlatmaya çalışıyor bölümde. O kişi yoksulun resmidir. Şimdi iki insandan bahsediyor. Yani iki talipten bahsediyor. İki müritten, iki isteyenden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi gerçekten Allah'ın yoluna baş koymuş, ondan isteyen insan. Birisi de istiyormuş gibi davranan insan. Mevlana Hazretleri bunu bize anlatmaya çalışıyor ve şu cümlelerle anlatıyor. O kişi yoksulun resmidir. Canı yoktur, ekmek yemez, köpek resmine kemik atma. Yani gerçekten Allah'ın yolunda gitmek istemeyen bazı insanlar vardır. Bu insanları resme benzetiyor. Bu muhtaç değildir, resim gibidir. Yani köpek resmi gibidir. Dolayısıyla onun önüne yiyecek koymanın bir anlamı yoktur. Koysanız da zaten yemez. Hakikaten geçmiş dönemde özellikle bu tekkelerde bazı tembel insanlar vardı. Asıl dertleri Allah'ı aramak, Allah'ın yolunda yürümek ve kendilerini yetiştirmek değil. Sadece oradan yiyip içmek gibi dertleri olan insanlar var. İşte Mevlana Hazretleri bunlardan şikayet ediyor. Bunlarla ilgili olarak söz söylüyor. Böylece onlardan olmamak gerektiğini söylüyor ve bununla ilgili olarak diyor ki o hak fakiri değil, lokma fakiridir. Yani iki tür fakirden, iki tür muhtaçtan bahsediyor Mevlana. Bunlardan bir tanesi hak fakiri, bir tanesi de lokma fakiri. Bunu bugün için de söyleyebiliriz. İnsanlara bakıyorsunuz, gerçekten de bazı insanlar lokmayla mutlu olacağını zannediyor. Yani yemek içmekle mutlu olacağını zannediyor. Para sahibi, mülk sahibi, servet sahibi olarak mutlu olacağını zannediyor. Onun peşine düşüyor. Mevlana Hazretleri işte bunları tenkit ediyor. Diyor ki ya bunlar ölü gibidirler diyor. Bunların önüne bir şey koysanız da o yemez. Oradan ölü kastettiği şey ne? İnsanın gerçek yiyeceği lokma değildir. Yani işte maddi zenginlik değildir. İnsanın gerçek yiyeceği aslında maneviyattır. Ve Allah ile bir bağ kurana huzur yakalamasıdır ki onlara hak fakiri diyor. Hakkın fakiri olduğunuz zaman siz onun peşine düşersiniz. İnsanda ne yoksa onun peşine düşer. Eğer siz hak fakiriyseniz hakkın peşine düşersiniz. Lokma fakiriyseniz yani mal mülk fakiriyseniz onun peşine düşersiniz. Ki mal mülk de zaten gelip geçicidir. Bunu hakikaten insanların yaşı ilerlediğinde çok iyi anlıyorlar. Gençken çok iyi anlamak zor. Yani ben de kendi hayatımdan biliyorum. Gençliğimde bunu anlamak çok kolay bir şey değildi. Ama yaşınız ilerlediğinde dünyanın gelip geçici bir şey olduğunu, geriye bir şey kalmadığını görüyorsunuz. Ben mesela işte amcalarımla ve dayılarımla oturup konuştuğumda, yaşlandıklarında tabii konuştuklarımda, mesela bir tane amcamla oturup konuştuğumda bana hep şunu söylerdi. Oğlum dünyanın aslı yokmuş derdi. Yani. Bu eskilerin meşhur sözü. Dünyanın aslı yok. Oturup konuştuğunuzda 70-80 yaşına gelmiş insanlarla oturup konuştuğunuzda istediği kadar zengin olsun, istediği kadar malı mülkü olsun, hatta sultanlığı olsun, yaşı ilerleyip de elden ayaktan düştüğünde oturup konuştuğunuzda söylediği şey aynı budur. Yani diyor ki dünyanın aslı yokmuş. Dolayısıyla bizim lokma fakiri olarak onun peşinden koşmamızı aslında Mevlana diyor ki o diyor resim gibidir. Onun önüne hakkın yiyeceğini koymanın bir anlamı yok. Onun önüne hakkın yiyeceğini koysanız da zaten yemiyor. Hakikaten insanlara baktığımız zaman böyle olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi burada ekmek yoksulu karada balıktır. Şekli balık şeklidir ama denizden ürküp kaçar. Şimdi burada enteresan bir şey var Mevlana Hazretleri'nin bu söylediklerinde. Toprakta yaşayan bir balık cinsinden bahsediyor. Aslında balık değil, balık benzeri bir hayvan var. Ben bile bunu yeni öğrendim. Afrika'da yaşıyormuş meğerse. Geçen bir şeyde görmüştüm, bir belgeselde görmüştüm. Toprağın içerisinde yaşıyor ve Afrikalıların toprağın altından buluyorlar. Çıkarıyorlar toprağın altında. Balık gibi ama yani gerçekten balık gibi. Bakın Mevlana Hazretleri'nin zihinsel zenginliğini ve dünyaya ilişkin bilgisinin ne kadar olduğunu iyi anlayın. Kendisi aslında Afrika'ya seyahat etmemiş birisidir. Ama buna rağmen o bölgede olan bir şeyden bile, bir hayvandan bile haberdar ve diyor ki yani ekmek yoksunu olan, lokma yoksunu olan insan karada yaşayan balık gibidir. Aslında karada ne yapmaz? Balık yaşamaz. Ya yaşasa da ona su verseniz de, karada yaşayan o balığa su verseniz de ne yapar? O sudan kaçar. O hayvanlar da sulak yerlerde durmuyorlarmış. Hep de hakikaten kurak yerlerde duruyorlarmış. Bunu bile bize misal olarak anlatıyor. Buradan da şunu rahatlıkla çıkıp söyleyebiliriz. Yani Mevlana Hazretleri'nin zihni o kadar zengin ki, kültürel dünyası o kadar geniş ki böyle küçük bir yere sığdırmak mümkün değildir. O yüzden Mevlana Hazretleri'ni değerlendirecek olanlar bu zihinsel zenginliği de hesaba katmalılar. Ve buradan hareket ederek Mevlana Hazretleri diyor ki yemek içmek Tanrı aşığı gibi davranır. Canı güzelliğe aşık değildir. Yani bu insan, lokma aşığı olan insan hak aşıklarının yanında durur ama onun derdi başka türlüdür. Onlar o dert olarak başka türlü şeyin peşinde koşar. O koştuğu şeyden ise Tanrı'nın nimetlerinden bir şey elde edemez. O bir şey elde etmesi söz konusu değildir. Allah'a aşık olduğunu vehmetse bile sevdiği zatı değildir. Esmasının vehmidir. Şimdi burada aslında çok uzun ve derin bir mevzuya giriyor Mevlana Hazretleri. Vaktimiz de az kaldı ama o da şu, bir kere Müslüman insanların da başka insanların da aşağı yukarı bütün insanlığın Tanrı'ya inanması yani bir yaratıcıya inanması söz konusu. Bu da aşağı yukarı problem yok gibi. Çok az sayıda insan Tanrı yok diyor. Geri kalan bugün itibariyle baktığınızda işte 7,5 milyar insan varsa bu 7,5 milyar insanın neredeyse 7 milyarının tamamı bir yaratıcının varlığına inanıyor. Ama bunların inandığı varlık gerçekten dışımızda, bizim dışımızda bulunan, evrenin dışında bulunan bir tanrı, gerçek tanrı mıdır? Yoksa bizim zihinlerimizde kendi ürettiğimiz tanrılar mıdır? İşte Mevlana Hazretleri şimdi bizim önümüze böyle bir şey getiriyor, bir problem getiriyor ve diyor ki gerçek olan Allah'ın peşine düşmek lazım. Kendi vehmimizin ürettiklerinin peşine düşmememiz lazım. Hatta o bir şey söylüyor, diyor ki gerçek tanrı doğmamış ve doğurmamıştır. Ama bizim vehimlerimizden ürettiğimiz Tanrı ise doğmuştur. Yani bizim vehmimiz tarafından üretilmiş bir Tanrı'dır. O yüzden de bu ikisini ayırt etmek gerekir doğrusu. Bu önemli bir meseleye böylece parmak basıyor. Belki önümüzdeki hafta da bundan bahsedebiliriz.
Evet, peki.
Mesnevi'den seçmeler.